Ayrım 15.
Böyle duraladığı sırada yolun ucuna gitmiş geri dönmekteydik. Konak tam karşımızdaydı. Gözlerini evin surlarına doğru kaldırdı. Ömrümde ne o zamana kadar ne de ondan sonra görmediğim dik bir bakış fırlattı. O kapkara kaşlarının altında iri iri açılmış duran gözlerinde bir an acı, utanç, öfke, sabırsızlık, tiksinti, nefret birbirine girer gibi oldu. Bakalım hangimiz üstün çıkacak diye yapılan bu çarpışma korkunçtu. Yalnız biraz sonra bambaşka bir duygu yükseldi, hepsine üstün geldi. Sert, alaycı, umursamaz bir ifade. İradeli, azimli bir bakış deminki kaynaşmayı yatıştırdı, onun yüzünü bir heykel yüzüne benzetti. Demin sustuğum sırada alın yazımla bir pazarlık yapıyordum Miss Eyre. Şu kayın ağacının dibinde durmuştu işte. Bozkırlarda Macbeth'in karşısına çıkan cadı karılar gibi bir acuze, parmağını sallayarak ''Thornfield'ı seviyorsun ha?'' dedi. Sonra kıpkızıl harflerle havaya bir şeyler yazdı. Evin ön cephesine, en üst katla daha aşağıki kat pencerelerinin arasındaki duvara ateşten hiyerogliflerle ''Elindeyse sev, haddine düşmüşse sev'' diye yazdı. Ben de ''Seveceğim işte'' diye karşılık verdim. ''Haddime düşmüş sevmek'' dedim ona. Bay Rochester burada düşünceyle tasayla duraladı. ''Sözümde de duracağım. Mutluluk, iyilik...'' Evet, iyilik bulmak uğruna. Önüme çıkan bütün engelleri yıkacağım. Bundan öncesinden de, şimdi olduğundan da daha iyi bir insan olmak istiyorum. Tam bu sırada Adela elinde topuyla ona doğru koştu. Bay Rochester sertçe, koş git be çocuk, uzak dur benden diye bağırdı. Ya da git Sophie'yi bul. Sonra sessizlik içinde gene yürümeye başlayınca ben de gözümü pekleştirerek ona yarıda kesilen bu konuyu ansıttım. Efendim, Selim Warrens içeri girdiği zaman siz de balkondan ayrıldınız mı? Pek sırasız kaçan bu sorumdan ötürü beni paylayacağından korkuyordum ama tersine o asık yüzlü dalgınlığından uyanarak gözlerini bana çevirdi. Yüzündeki gölge dağılır gibi oldu. Ha, Selinci'yi unutmuştum. Neyse, öykümüzü anlatmaya bakalım. Büyüleyici sevgilimin yanında böyle kavalye ile döndüğünü görünce bir hışırtı, hafif bir ıslık sesi duyar gibi oldum. Kıskançlığın yeşil yılanı ay ışığında kıvrım kıvrım çözülüp başını kaldırarak yeleğimden içeri girdi. 2 dakika içinde yüreğime erişip başladı kemirmeye. Efendim öyküsünü gene yarıda keserek, tuhaf diye söylendi. Bütün bunları anlatmak için dert ortağı olarak sizi seçmem pek tuhaf küçük hanım. Hele sizin beni böyle istifinizi bozmadan dinlemeniz. Benim gibi bir erkeğin sizin gibi saf, gözü açılmamış bir kıza operada dansöz olan sevgilisinin serüvenliğini anlatması dünyanın en olağan şeyiymiş gibi dinlemeniz tuhaftan da tuhaf bir şey. Ama bu son tuhaflık ilk tuhaflığı açıklamaya yarıyor. Size bundan önce de söylemiştim bir kez. Ciddiliğinizle, sessizliğinizle, anlayışınızla, yakınlığınızla siz herkesin giz ortağı olmak üzere yaratılmışsınız. Hem zaten karşımdaki kafayı, ruhu yakından tanıyorum. Anlattıklarımdan mikrop kapmayacak kadar sağlam bir ruh bu. Kimselere benzemeyen, eşsiz bir ruh. Zaten benim niyetim de ona kötülük etmek değil ama böyle bir niyetim olsa bile başaramazdım. Sizinle ben ne kadar çok konuşursak o kadar iyi. Ben sizi çökertemem oysa. Siz benim ruhumu tazeleyebilirsiniz. Efendim böylece konudan ayrıldıktan sonra gene öyküsüne döndü. Balkondan ayrılmadım. Besbelli ki onun tuvalet odasına gelecekler. Pusu kurayım onlara diye düşünüyordum. Böylece elimi kapının içine sokup perdeyi örttüm. Yalnız içerisini gözetlememe yetecek bir aralık bıraktım. Sonra kapıyı da çektim ama aşıkların ateşli sözlerini işitebilecek kadar araladım. Tam o sırada bizimkiler geldiler. Gözlerimi perde aralığına uydurmakta gecikmedim. Selin'in oda hizmetçisi içeri girip bir lamba yakarak masanın üstüne bıraktı, sonra dışarı çıktı. Böylece odadaki çifti artık açıkça görebiliyordum. İkisi de pelerinlerini çıkarmışlardı. Lavarens, satenler, elmaslar içinde göz alıyordu. Bunların hepsi benim armağanımdı elbet. Kavalyesinin sırtında da subay üniforması vardı. Tanıyordum onu. Kont ünvanını taşıyan genç serserinin biriydi. Kibarlar çevresinde ara sıra karşılaşırdık. Beyin sizin ahlaksızın biriydi. Onu o derece hor görürdüm ki nefret falan etmek aklımın ucundan bile geçmezdi. Kıskançlık yılanının zehir akıtan dişi onu tanıdığım dakikada kırıldı. Çünkü aynı dakikada Selin'e karşı duyduğum aşk da püf diye sönüvermişti. Beni böyle bir rakiple aldatabilecek olan kadın sevilmeye layık değil demekti. Yalnızca küçümsenmeye layıktı. Ama ona kanmış, aldanmış olan benim gibi birini daha bile fazla küçümsemek gerekti. Konuşmaya başladılar. Konuşmaları beni büsbütün rahatlattı. Uçarı, saçma sapan, duygusuz bir konuşma. Hep paradan, çıkardan dem vuruyorlar. İnsanı kızdıracakları yerde bezdiriyorlardı. Masanın üzerinde kart vizitim duruyordu. Bunu görünce bu kez de beni ele aldılar. Beni gerçekten yerin dibine batıracak zekadan, nükteden ikisi de yoksundular ama o bayağı dilleriyle, kaba sözlerle beni bir hayli yerdiler. Hele Selim benim çirkin yönlerimi anlatırken pek coştu. Oysa benim erkek güzeli dediği tipimi ateşli hayranlık sözleriyle övüp göklere çıkarmak onun huyuydu. Bu bakımdan sizden geceyle gündüz kadar farklıydı. Daha ikinci konuşmamızda siz bana pat diye beni yakışıklı bulmadığınızı söylediniz. Bu zıtlık o zaman benim gözüme çarpmıştı da. Adela gene koşarak yanımıza geldi. John geldi efendim. Diyor ki vekil harcınız gelmiş, sizinle görüşmek istiyormuş. Ya, öyleyse kısa kesmem gerekiyor. Şöyle ki balkon kapısını açarak bastırdım onları. Selin'e artık kanadımın altında olmadığını, otelden ayrılmasını söyledim. Harcamalarını karşılamak için bir kese para verdim ona. Çığlıklarını, ayılıp bayılmalarını, yeminlerini, çırpınmalarını hiç dikkate almayarak Kont'la Bologna ormanlarında buluşmayı kararlaştırdım. Ertesi sabah onunla düello etmek onuruna erdim. Civciv kanadı gibi güçsüz olan o zavallı bembeyaz cılız kollarının birinde bir kurşun bıraktım. Artık hepsinden kurtulmuş olduğumu düşünerek sevindim. Ama şansa bakın ki Lawrence 6 ay önce dünyaya Adela'yı getirmişti. Onun benim kızım olduğunu söylüyordu. Belki de öyledir ama onun yüzünde benim gibi haşim bir babanın hiçbir izini göremiyorum doğrusu. Kılavuz bana daha çok benziyor ondan. Neyse, ayrılmamızdan birkaç yıl sonra Selin kızını neredeyse sokağa bırakarak İtalya'ya kaçtı. Bir şarkıcıyla mı, çalgıcıyla mı ne? Ben Adela'nın bakımını boynuma borç bilmedim. Şimdi de bilmem çünkü babası falan değilim. Ama zavallı küçük şeyin süründüğünü duyunca dayanamayıp yanıma aldım. Onu Paris sokaklarının çamurundan, lağımlarından kurtararak getirip buraya bir İngiliz bahçesine diktim. Temiz ve sağlam yetişsin diye. Bayan Fairfax de onun eğitimi için sizi tuttu ama şimdi onun bir Fransız şarkıcının nikah dışı çocuğu olduğunu öğrenince belki ona başka gözle bakarsınız. Bugünlerden bir gün karşıma çıkıp kendinize başka bir yer bulduğunuzu söyleyeceksiniz. Sen de kendine yeni mürebbi ara diyeceksiniz belki de, ha? Yok, ne anasının ne de sizin suçlarınızdan Adela sorumlu tutulamaz. Ben seviyorum onu. Şimdi de onun bir bakıma kimsesiz olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Annesi bırakıp gitmiş, babası belirsiz. Artık ona büsbütün dört elle sarılırım ben. Zengin bir ailenin şımarık çocuğunu nasıl yeğleyebilirim? Mürebbiyesini baş belası sayar öylesi. Oysa böyle küçük bir öksüz mürebbiyesine arkadaş olarak bağlanır. Ya, demek bu açıdan görüyorsunuz konuyu. Her neyse, benim artık içeri girmem gerek. Siz de girin, hava kararıyor. Ben Adela ile kılavuzla birlikte bahçede biraz daha oyalandım. Çocukla koşup yarıştım, top oynadım. İçeriye girip sırtımızdakileri, başımızdakileri çıkarınca onu dizime oturttum. Belki bir saat böyle dilediği gibi gevezelik etmesine izin verdim. Çocukcağız biraz fazla üzerine düşününce hemen şımarıveriyor. Besbelli annesinden aldığı İngiliz terbiyesine uymayan hafifliği ortaya vuruyordu. Ama bu akşam bunları bile hoş gördüm. Çok iyi yönleri de vardı. Bu gece de içimden hep onun iyiliklerini görmek geliyordu. Yüzünde, bakışlarında Bay Rochester'a benzeyen bir şeyler aradım, bulamadım. Ne çizgi, ne ifade, ne de tutum ve davranış bakımından hiçbir yakınlık belirtisi yoktu. Yazık, Bay Rochester onu kendine benzetebilseydi daha çok değer verirdi. Ancak o gece uyumak için kendi odama çekilince Bay Rochester'ın anlattığı öyküyü rahatça düşünebilecek fırsatı bulabildim. Belki de onun dediği gibi öykünün konusunda olağanüstü bir yön yoktu. Zengin bir İngiliz gencinin bir Fransız artistine olan aşkı, ondan gördüğü ihanet, sosyete çevresinde gündelik şeyler olsa gerekti. Gene de efendimin artık huzura kavuştuğunu, evinde yeni bir doyum bulduğunu anlatırken kapıldığı aşırı heyecan hiç kuşkusuz pek garipti. Bu olayı kafamda merakla epey evirdim çevirdim. Hiçbir anlam veremediğim için biraz sonra bıraktım. Bu kez efendimin bana karşı olan tutumunu düşünmeye başladım. Beni dert ve giz ortağı olarak görmesi sessizliğime, ağzımın sıkılığına karşı bir övgüydü. Ben bunu böyle görüyor, bu anlamda benimsiyordum. Şu son haftalarda bana karşı davranışları ilk günlerdekine göre daha birbirini tutar biçimdeydi. Beni artık hiçbir zaman bir selamla geçiştirmiyor, insanın kanını donduran kibirli havalara bürünmüyordu. Karşısına çıktığım zaman bu rastlantıdan hoşlanmış gibi davranıyor, illa bir çift söz ediyor, dahası arada gülümsüyordu bile. Resmi olarak huzuruna çağrıldığım zaman da beni öyle candan karşılıyordu ki gerçekten ben de onu oyalayıp eğlendirmek yeteneği bulunduğuna, bu akşam toplantılarını bana karşı incelik olsun diye değil de kendi istediği için düzenlediğine en iyi konu inanıyordum. Gerçeği ararsanız ben pek konuşmuyordum ama onun anlattıklarını keyifle, zevkle dinliyordum. Pek konuşkandı. Önüme serdiği yeni düşünceleri, yeni tabloları ben de sevinçle benimsiyor, önümde açtığı yepyeni ufuklarda onu yürekten izliyordum. Davranışlarındaki rahatlık benim de çekingenliğimi gideriyordu. Ölçülü, kibar olduğu kadar candan olan o dosta açık sözlülüğü, açık yürekliliği beni ona bağlıyordu. Bazen efendim değilmiş de akrabamış falan gibi geliyordu bana. Hala buyurgan, sert tavırlıydı ama ağrıma gitmiyordu bu benim. Bunun bir alışkanlıktan ibaret olduğunu biliyordum. Yaşantıma eklenen bu yenilik, bu değişiklik beni öyle sevindiriyor, öyle mutlu kılıyordu ki kendi yaşımda, kendi kafamda başka dostları özlemekten vazgeçmiştim. Yaşam yeni doğmuş bir ayken dolunlaşmaya başlamıştı sanki. Yaşantımdaki boşluklar dolmuştu. Sağlık durumum bile düzelmişti, daha toplamış, daha güçlenmiştim. Ya Bay Rochester'ı çirkin buluyor muydum? Hayır sevgili okuyucum, ona karşı duyduğum gönül borcumun, birlikte geçirdiğimiz birçok tatlı dakikaların sonucu olarak şimdi onun yüzünü görmek en çok hoşlandığım bir şey oluvermişti. Onun bir odadaki varlığı ocaktaki ateşten daha çok can katıyordu canıma. Gene de kusurlarını unutmuş değildim, unutamazdım ki. Çok zaman gözümün önüne seriyordu bunları. Gururlu, alaycı, bencildi. Her türlü düşük davranışa karşı da pek acımasızdı. Kafamın derinliklerindeki bir düşünceyle biliyordum ki bana karşı gösterdiği büyük yumuşaklık başkalarına gösterdiği haksız sertliklerle bir denge kuruyordu. Sonra pek de huysuzdu. Neden ileri geldiği anlaşılamayacak kadar huysuz. Kendisine yüksek sesle kitap okumam için beni çağırdığı zamanlar çok kez onu kitaplıkta başını kollarına yaslamış tek başına oturur bulurdum. Başını kaldırınca da suratını asmış, sanki uğursuz bir somurtuşla yüzünün kapkara kesilmiş olduğunu görürdüm. Yalnız onun bu asık yüzünün, hoyratlığının, eskiden yaptığı serseriliklerin hep zalim bir şanssızlıktan ileri geldiğine inanıyordum. Eskiden diyorum, çünkü şimdi durulup oturmuşa benziyordu. Onun yaratılış bakımından daha iyi eğilimli, daha yüksek ruhlu, daha ince beğenili bir insan olduğuna, sonradan yaşam koşullarının, eğitim tarzının, alın yazısının onu kötü yollara ittiğine inanıyordum. Şu sırada biraz karışık, bozuk durumda bile olsa ruh mayasının çok üstün olduğuna inanıyordum. Onun bilmediğim derdiyle ben de dertleniyordum. Bu derde derman olabilmek için nice özverilere katlanabilirdim. Bunu açıkça söyleyebilirim. Artık şamdanımı söndürüp yatağıma yatmıştım ama uyuyamıyordum ki. Ağaçlı yolda durup da yazgısının ona "Haddim varsa Thornfield'de mutlu ol" deyişini anlatırken yüzünde belirmiş olan ifade gözlerimin önünden gitmiyordu bir türlü. Kendi kendime neden mutlu olamasınmış diyordum. Onu bu evden soğutan nedir? Yakında gene ayrılacak mı buradan? Bayan Fairfax onun her gelişinde 15 günden çok kalmadığını söylemişti. Bu kez 2 aydır burada. Giderse evin ruhu söner gerçekten. Düşün, baharda, yazın, güzün o burada yok. Güzel havalar, güneş bile ne kadar sönük gelir kim bilir. Bu düşüncelerden sonra uykuya daldım mı dalmadım mı bilmiyorum. Yalnız tam tepemdeymiş gibi gelen garip, ağlamaklı bir mırıltı üzerine sıçrayarak uyandım. Mumu söndürdüğüme pişman olmuştum. İyice zifiri karanlık, iç karartıcı bir geceydi. Benim de keyifsizliğim üzerimdeydi. Yatakta doğrulup oturarak kulak kabarttım. Ses kesilmişti. Yeniden uyumaya çalıştım ama yüreğim kaygıyla atıyordu. Rahatım kaçmıştı. Sofanın ta öbür ucundan saat sabahın ikisini vurdu. Tam o sırada oda kapısına dokunulur gibi oldu. Sanki dışarıki karanlık koridorda el yordamıyla ilerlemeye çalışan birinin parmakları kapıya sürünüp geçmişti. "Kim o?" diye seslendim. Karşılık gelmedi. Korkudan buz kesildim. Sonra birden aklıma geldi. Kılavuz olabilirdi bu. Kimi kez mutfak kapısı açık kalınca köpek yukarı çıkar, sahibinin kapı eşiğine yatardı. Kaç sabah onun orada yattığını görmüştüm. Bu düşünceyle az çok yatışarak yine yattım. Sessizlik sinirleri sakinleştirir. Şimdi de bütün ev derin bir sessizliğe bürünmüş olduğu için çok geçmeden yine uykum gelmeye başladı ama o gece bana uyku nasip değilmiş. Tatlı bir düş tam kulağımın dibine kadar sokulmuşken ilikleri donduran bir olayla ödü patlayarak kaçtı. Şeytansı bir gülme sesi duyulmuştu. Alçak, boğuk, derin bir gülüş. Sanki oda kapımın tam anahtar deliğinde. Karyolamın başucu kapıya doğruydu. Onun için bu gülen ifrit yatağımın dibindeymiş. Hatta yastığımın yanı başına kadar sokulmuş gibi geldi bana. Kalktım, bakındım, bir şey göremedim. Ben daha bakınırken o ilikleri donduran ses yeniden duyuldu. Kapının öbür yanından geldiğine artık emindim. İlk işim kalkıp kapıyı içeriden sürgülemek oldu. Sonra gene "Kim o?" diye bağırdım. Gurultu gibi, inilti gibi bir ses duyuldu. Çok geçmeden de koridor boyunca 3. kat merdivenlerine doğru giden ayak sesleri duydum. Geçenlerde bu merdiven ağzına kapı yaptırmışlardı. Bu kapının açılıp kapandığını duydum. Sonra gene ortalığı bir sessizlik sardı. Grace Poole muydu bu? Bu kadın cinlere, perilere mi karışmıştı yoksa diye düşündüm. Taş çatlasa tek başıma kalamayacaktım artık. Bayan Fairfax'in yanına gitmek istiyordum. Acele giyinip şalıma büründüm. Ellerim titreye titreye sürmeyi çektim. Kapıyı açtım. Dışarıda koridordaki yol kiliminin üzerinde yanar bir şamdan duruyordu. Şaşalattı bu beni ama asıl ortalığın sis içindeymiş gibi dumanla kaplı oluşuna şaştım. Bu mavimtırak duman halkalarının nereden çıktığını anlamak için sağa sola bakınırken burnuma da keskin bir yanık kokusu geldi. bir gıcırtı, aralık bırakılmış bir kapıdan geliyordu. Bu kapı Bay Rochester'ın oda kapısıydı. Dumanlar da bulut gibi oradan dışarı taşmaktaydı. Bayan Fairfax ile Grace Poole'da o gülme sesi de aklımdan siliniverdi. Bir anda odadan içeri dalmıştım bile. Yatağın çevresinde alevden diller oynaşıyordu. Karyolanın perdeleri tutuşmuştu. Bu ateşle dumanların ortasında da Bay Rochester derin uykulara dalmış kımıldamadan yatıyordu. ''Uyanın, uyanın!'' diye haykırdım. Onu da sarstım. Ama o bir şeyler mırıldanarak öbür yanına döndü. Dumandan sersemlemiş, yarı baygın durumdaydı. Yitirilecek bir tek dakika bile yoktu. Çünkü şimdi yatak çarşafları da alev almıştı. Hemen leğen ibriğin durduğu yere koştum. Neyse ki leğen geniş, ibrik büyüktü. İkisi de su doluydu. Bunları zorlukla kaldırıp getirdim. Yatakla içinde yatanın üzerine boca ettim. Sonra odama koşup sürahimi de getirdim. Onu da yatağın üzerine boşalttım. Böylece şiltiye bile işlemiş olan alevleri söndürmeyi Tanrı'nın da yardımıyla başardım. Sönen ateşin cızırtısı boşalınca elimden atıverdiğim için kırılan sürahinin şangırtısı, her şeyden çok da üzerine hızla bol bol döktüğüm sular en sonunda Bay Rochester'ı kendine getirmişti. Oda kapkaranlıktı ama onun uyandığını anladım. Kendisini göl gibi suyun içinde bulunca şimdiye değin hiç duymadığım sövgü sözleri savurmaya başlamıştı. ''Sel mi bastı evi?'' diye haykırdı. ''Hayır efendim, yangın çıktı.'' dedim. ''Kalkın artık, kalkın. Yanıyorsunuz, söndürdüm sizi. Gideyim size şamdan getireyim.'' Dünyadaki bütün iyi saatte olsunlar adına Jane Eyre mi bu diye söylendi. Ne yaptın sen bana büyücü cadı kız? Odada kim var senden başka? Beni suyla boğmaya mı kalktın yoksa? Gideyim size şamdan getireyim efendim. Siz de ne olur kalkın artık. Biri bir şeyler yapmaya kalkmış ama kimdir nedir bunu ne kadar çabuk bulursanız o kadar iyi olur. Tamam kalktım işte. Ama hemen şimdi şamdan getirsen kendi bileceğin iş. Bence 2 dakika bekle de sırtımdaki ıslak şeyleri değiştireyim. Kuru bir şey kaldıysa. Neyse, hırkam ıslanmamış. Şimdi koş. Koştum. Balkonlu koridorda yanmakta olan şamdanı getirdim. Efendim şamdanı elimden alıp yukarı doğru tuttu. Baştan başa yanıp kömür olmuş yatağı, sırsıklam olmuş çarşafları, yerde su içinde yüzen halıları gözden geçirdi. Nedir bu? Kimin işi bu? Diye sordu. Olup biteni kısaca anlattım. Koridordan gelen o acayip gülüş, 3. kata doğru çıkan ayak sesleri, beni bu odaya çeken dumanlarla o yanık kokusu, İçeri girdiğimde odanın durumu, elime geçirdiğim sularla yatağı tufana boğuşum. O büyük bir ciddilikle beni dinliyor, ben anlattıkça da yüzünde şaşkınlıktan çok kaygı beliriyordu. Ben sustuktan sonra bir süre o da konuşmadı. ''Bayan Fairfax'i çağırayım mı?'' dedim. ''Bayan Fairfax mi?'' ''Yok yok, ne cehenneme çağıracakmışsın onu, ne yararı olabilir ki? Bırak, bozma uykusunu.'' ''Öyleyse Leah'yı çağırayım, canla karısını da uyandırayım.'' ''Yok yok, sen dur hele durduğun yerde. Omzunda şalın var, üşürsen şu benim pelerini de alırsın. Otur şu koltuğa, ha şöyle. Pelerini ben sarayım omzuna. Şimdi ayaklarını da şu iskemleye daya ki suların içinde ıslanmasın. Ben birkaç dakika için seni burada bırakıp gidiyorum, şamdanı da alacağım. Ben dönünceye kadar kımıldama yerinden, çıt çıkarmayacaksın. 3. kata bir gitmem gerek, unutma. Bir yere kımıldamak, kimseye de çağırmak yok.'' Gitti. Uzaklaşan ışığın arkasından baktım. Balkonlu koridordan usul usul geçti, merdiven kapısını elinden geldiği kadar sessizce açtı, arkasından kapadı, ışık görünmez oldu. Zifiri karanlıktaydım şimdi. Kulağım kirişteydi ama bir şey duymuyordum. Aradan çok uzun bir zaman geçti. Bekleye bekleye bıktım. Üzerimde pelerin de vardı ama hala üşüyordum. Sonra orada kalmamda bir yarar görmüyordum çünkü nasıl olsa evi ayağa kaldırmamak yönergesini almıştım. Bay Rochester'ı kızdırmayı göze alarak ayağa kalkmak üzereydim ki koridorun duvarına gene hafif bir ışık vurdu. Sonra kilim üzerinde onun çıplak ayaklarının sesi duyuldu. İçimden inşallah odur, daha kötü bir şey değildir diyordum. İçeri girdi, benzi atmıştı, yüzü de asık mı asık. Şamdanı el yıkama yerinin üzerine koyarken durumu anladım dedi, sandığım gibiymiş. ''Neymiş efendim?'' Bay Rochester buna karşılık vermedi. Kollarını göğsünde kavuşturmuş, gözlerini yere dikmiş öyle duruyordu. Birkaç dakika sonra biraz tuhaf bir sesle ''Senin yatak odasının kapısını açıp dışarı bakınca bir şey gördün müydü?'' diye sordu. ''Belki söyledin de ama unuttum.'' ''Hayır efendim, yalnız yerdeki şamdanı gördüm.'' ''Ama tuhaf bir gülme işittin öyle değil mi?'' ''Bu gülüşü ya da ona benzerini daha önce de duymuştum besbelli ha?'' ''Evet efendim, konağın dikişlerini diken bir kadın var, Grace Poole diye, o gülüyor öyle, pek garip bir insan.'' ''Tam üstüne bastın, Grace Poole. İyi buldun, dediğin gibi de pek garip bir insandır o, hem de fazlasıyla.'' ''Her neyse, gereğini düşüneceğim ben bu işin. Bu arada bir şeye seviniyorum, bu gece olup bitenleri senden benden başka bilen yok. Sen de sersem kafalı bir boşboğaz olmadığına göre kimseye bir şey söylemezsin. Yatağın bu durumuna ben bir kulp uydururum. Sen artık kendi odana dön. Ben sabaha kadar kitaplıktaki kanepede yatacağım. Nasıl olsa hizmetçiler uşaklar 2 saate kadar uyanırlar. Kapıya doğru yürüyerek iyi geceler efendim dedim. Bay Rochester şaşırmış gibiydi. Neden şaşırdığını anlayamamıştım çünkü daha şimdi gitmemi söylemişti bana. Ne diye haykırdı. Hemen şimdi mi gidiyorsun hem de bu biçimde? Gidebileceğimi söylediniz ya efendim. Evet ama doğru dürüst vedalaşmadan değil. Teşekkür yolu 1-2 çift laf etmeden değil. Kısacası böyle kupkuru gidilmez elbette. Sen benim canımı kurtardın yahu. Korkunç acı bir ölümden kurtardın beni. Şimdi de 2 yabancıymışız gibi çekip gitmeye kalkıyorsun. Elini ver bana hiç değilse. Elini uzatmıştı. Ben de elimi verdim. Önce 1 eliyle sonra 2 eliyle birden kavradı elimi. Canımı kurtardın Jane. Sana karşı böyle büyük bir borç altında olmak benim için mutluluktur. Daha başka bir şey diyemem. Yeryüzünde senden başka hiçbir canlıya karşı böyle bir borç altında olmaya dayanamazdım. Sen başka. Sana karşı borçlu olmak bir yük gibi gelmiyor bana Jane. Duraladı. Bana baktı. Dudaklarında gözle görülürcesine sözler titreşiyor gibiydi. Gel gelelim sesi çıkmıyordu. Yine iyi geceler dilerim efendim dedim. Ortada ne borç var ne de yük. Biliyordum zaten bir gün herhangi bir yoldan bana bir iyilik edeceğini dedi. Seni daha ilk gördüğümde gözlerinden anlamıştım bunu. Gözlerinde o gece gördüğüm o bakış, o gülüş. Yine duraladı. Sonra sözünün arkasını çabuk çabuk getirdi. O gece gözlerinde gördüğüm bakışın, gülüşün içimi sevinçle doldurması boşuna değilmiş meğer. Koruyucu melekler diye bir şey kulağıma çalındıydı. En uydurma masallarda bile bir gerçek payı vardır. Yüzüne bakmaya kıyamadığım iyilik perim benim. İyi geceler. Sesinde garip bir güç, bakışında bir garip ateş vardı. İyi ki uyumuyordum, buna şükrediyorum dedim. Gidiyordum. Ne, gerçekten gidiyor musun? Üşüdüm efendim. Üşüdün mü? Öyle ya, ayaklarında su birikintisi içinde. Peki git öyleyse. Jane, git hadi. Ama elimi hala elinde tutuyordu, ben de çekip alamıyordum. Bir hile düşündüm. Bayan Fairfax geliyor galiba efendim dedim. Peki git bakalım dedi, elimi bıraktı, ben de kaçtım. Yeniden yatağıma yattım ama uyumak aklımdan bile geçmedi. Sabaha dek kaygı dalgalarıyla sevinç dalgalarının birbirini kovaladığı, coşkun, huzursuz bir denizin içinde çırpınıp durdum. Kimi zaman bu çılgın dalgaların arasından cennet kadar güzel bir kıyı görür gibi oluyordum. Ara sıra palazlanan umut rüzgarı ruhumu bir hayhuy içinde bu kıyıya doğru sürüklüyordu. Yalnız düşlerimde bile erişemiyordum bu kıyıya. Karadan ters yönden esen bir rüzgar beni her seferinde geri itiyordu. Uz her zaman duygu hummasına karşı diriniyor, sağduyu her zaman tutkunun kulağını büküyordu. Yerimde yatamayacak kadar huzursuz olduğum için gün ağrır ağrımaz ayağa kalktım.